Toprağın Sesi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda Anadolu Ajansı ekonomi muhabiri Mustafa Çalkaya'yı ağırlıyoruz. Mustafa kardeşim hoş geldin.
Teşekkür ederim.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin yaptığı gibi başta Türk çiftçisi olmak üzere tarım sektörüne yayıncı, haberci artık ne diyorsan o kimliklerle yardımcı olmaya, bildiğimiz kadar doğruları anlatmaya, doğru sorular sormaya ama doğru kişilere sormaya gayret gösteriyoruz. Şimdi biz bu hafta dedik ki tamam çok sayıda uzman, akademisyen, sivil toplum örgütü temsilcisi katılıyor. Sektörün bütün profesyonellerini ağırlamaya gayret gösteriyoruz ama bunların kamuoyuna yansıması konusunda da gerçekten çok büyük çabalar gösteren arkadaşlarımızın başında geliyorsun. Biz biraz bu işin, bu haberciliğinin mutfağını da konuşalım. Bu tarım haberleri nasıl yapılıyor? Çok zor mudur, değil midir? Özel bir alan mıdır? Ayrı bir profesyonellik gerektirir mi? Tüm bunları biraz konuşalım istiyoruz. Benim bu konuda şöyle bir tespitim var. Bilmem katılır mısın? Uygun görürsen sohbetimizi oradan başlayalım. Şimdi tarım sektörü son dönemleri, şu pandemiden sonrasını bir yana bırakırsak, öncesini konuşursak, kamuoyunun ya genel kamuoyunun gündemine çok fazla gelen bir konu değildi ne yazık ki. Ya gıda fiyatları çok artacak ya da herhangi bir başat ürünün üretiminde çok ciddi sıkıntılar olacak ya da toplumun genelini ilgilendiren bir fiyat artışı veya düşüklüğü olacak ki hani televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, medyada yer bulsun. Dediğim gibi bu pandemi öncesine kadar, pandemi sonrasını sonra konuşuruz. Şimdi bu neden böyledir diye ben biraz baktım, kafa yordum Mustafa. Merak etme, hep bu kadar konuşmayacağım, program senin. Şunu buldum, yani gazetecilik dediğin kent soylu bir meslek. Yani zaten hitap ettiğin kitle kent, kentin gündeminde çok fazla tarım yok. Anca işte tüketim ve tüketici fiyatları gündeme geldiği zaman aslında tarım akla geliyor. Tamam, biz bu yaptığımız haberi, sunduğumuz programın genel dinleyici kitlesine baktığımız zaman yine kenti görüyoruz. Şimdi ikisi de kent olduğu zaman Mustafa, dolayısıyla kardeşim bu en azından hani benim okumalarım sonucu, yanlış da olabilir çıkardığım bir şey. Kent soylu bir meslekle ürünlerin kitlesi de kentten olunca kırsal hep ikinci planda kaldı. Ne dersin, bu hep böyle miydi? Dediğim gibi bu pandemiye kadar, onun sonrasını konuşacağız. Ne dersin?
Şimdi mesleğe başladığımda ben de aynı kaygılar içinde gördüm kendimi. Sonra kendi kendime dedim ki hangi konular aslında tarımda ilgi çeker? Hangi konular daha ilgi çekiyor? Dediğiniz gibi kentte okurla kırsalda okur.
Ya da izleyici ya da dinleyici.
Bir araya gelir. Burada baktım, önüme 3 tane konu çıktı evvela. Et, ekmek, domates. Ben kendi kendime ilk yıllarımda et, ekmek, domates. Bu böyle bir haber tarzına gitmeye başladım. Çünkü et, ekmek, domates dediğimizde aslında bitkisel üretim ve hayvansal üretim de kapsıyoruz. Ve bu bir de gıda tarafı da var bu tarafta. Sonrasında baktım, bu şekilde ilerlerken bahsettiğiniz gibi çiftçiye ulaşamadığımı, aslında haber yaparken sadece yukarıdan ya da uzaktan bakan bir göz olarak konuları değerlendirdiğimi kendimce gördüm. Ve ne zaman ki ben bir çiftçiyle birlikte sohbet etmeye başladım, ne zaman ki bir yetiştiriciyle birlikte bir haber yaptım, ne zaman ki tabiri caizse ayağım o toprağa
bastı, gübreye
değdi. Ve o günden sonra benim tarım ve tarım muhabirliği, gazeteciliğine bakış açım tamamen değişti. Ondan sonraki haberlerimde dediğiniz gibi bahsettiğiniz sürece gelene kadar ki dönemde nasıl daha çok çiftçinin aslında nelere dikkat ettiğini, neler yaptığını görmeye başladım ve bu ondan sonraki süreçte biraz daha dokunabilecek haberler yaptığımı düşünüyorum.
Anladım. Şimdi Mustafa, tabii senin biraz kişisel öykünü de dinleyeceğim ki o öykünün üzerinden genel sorular da çıkartacağım ama ilk aklıma şu soru geldi, onu bir sorayım lütfen. Bir haber yaparken, bir toplantıyı takip ederken ya da dediğin gibi tarlada, bahçenin içerisinde haber toplarken sen o haberi yine kentlerdeki tüketiciye tarımın ya da oradaki durumun yansıtması için mi yapıyorsun? Yani hedef kitlen yine kent mi? Yoksa çiftçi için mi yapıyorsun? Şimdi, yani nasıl bir orada bir şeyin var?
Tabii ki içinde bulunduğumuz duruma göre bu değişkenlik gösteriyor. Hı-hı. Yani gittiğimiz toplantı ya da elimizde olan konuya göre değişkenlik gösteriyor. Ancak tarım haberciliği bir bakış açısı bence. Evvela bunu anlamamız lazım. Bu diğer haberciliklerle farklı ya da çok öznel bir duruma getirmiş olmuyorum aslında.
Tabii ki.
Ama tarım haberciliği dediğimiz zaman bir bakış açısına sahip olmamız lazım ki o da bahsettiğiniz gibi haberi nereden görmemiz gerektiği. Şimdi öyle bir konularımız var ki bazen bir gittiğimiz toplantıda işte bakan bey, ilgili bakan kimse o gün konuştuğu zaman onun söylediği durumda işte destekler açıklanıyorsa yani tarımsal destek faaliyetleri.
Ha, hedef kitlen o zaman çiftçi oluyor
evet,
diyorsun yani.
Ama gıda güvenliği üzerine bir konuşma yapılıyorsa tabii ki de burada hedef kitle çiftçiden biraz daha çok tüketici tarafına yani kentte yaşayanlar tarafına gitmiş oluyor. Burada bu bakış açısına sahip olduğumuz zaman yani hangi taraftan göreceğimizi anladığımız zaman zaten kendiliğinden
ortaya çıkıyor. Yani konuya göre değişen bir hedef kitle ve tabii ki haber yazım teknikleri çok değişmez ama en azından hani vurgular neye hitap ettiğini seni yönlendirici pek çok faktör o gittiğin ortama göre değişiyor. Şimdi seni anons ederken çok değerli dinleyicilerimize tanıtırken dedim ki ekonomi muhabiri. Yekten sorayım da çok fazla uzatmayayım sözü. Ayrı bir tarım muhabirliği gerekiyor mu? En azından Türkiye için.
Kesinlikle gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz duruma da baktığımızda dünya genelinde aslında henüz oraya gelmedik ama bir tarımın ne kadar önemli olduğunu, sektörümüzün ne kadar kaç kişi ilgilendirdiğini artık herkes görmeye başladı ve dünyada bu zamana kadar en çok dikkat çeken, ilgi çeken haberlerin başında aslında savunma sanayi haberleri geliyor. Ama bugün baktığımızda artık savunma sanayi haberlerinin yanında tarım haberlerini görüyoruz. Çünkü aynı cümle içinde kullanılmaya başlandı. Savunma ve tarım haberleri, savunma ve tarım.
Hani tarım savunma kadar önemlidir gerçeğinden hareketleme oldu bu.
Kesinlikle ve bunu insanlar gördü artık. Dolayısıyla bu bakış açısına sahip olan kişilerin aynı şekilde bir uzmanlık da, uzmanlığa da sahip olması lazım tarım haberleri yaparken.
Yani her ekonomideki her alanda haber yapan muhabirler de tabii ki tarım haberi yapabilir. Çünkü bunun evrensel değişmez kuralları var. Ama konu o kadar detaylı ve bilgi sahibi olmayı gerektiriyor ki özel tarım muhabirliği de artık olmak zorunda. Zaten hani son dönemde yine Güzide kurumumuz Anadolu Ajansı'nda da tarımla ilgili senin gibi hani hakikaten ağırlıklı olarak mesaisini bu işlere veren ya da işte tematik bizim gibi programlar ya da televizyon kanalları da ortaya çıktı ki böyle bir ihtiyaç var ki ortaya çıktı diye düşünüyorum. Çünkü olayı ne kadar genelleştirirsek bakış açıları da değişik olduğu için tam hani tarım gibi bir konuda işin özüne inemeyen, doğru bilgiyi nereden alabileceğini bilmeyen, kim ne söylerse çok özür diliyorum çünkü bazı arkadaşlarımız öyle yapıyor. Burada biraz eleştirel de yaklaşmak isterim. İşte dedim ki haberciliği deriz ya. Yani bunun biraz daha dışına çıkmak için gerçekten profesyonel olmaya da ihtiyaç var. Anadolu Ajansı'nın içerisinden de sorayım sonra kişisel hikayene geleceğim. Ajansın içerisinde tarıma özel bir vurgu sadece sen değilsin bir sürü arkadaşımız var tabii tarım sektöründe haber yazan kalem oynatan bunu son dönemde daha çok ben hissediyorum haberlerin hani son dönemde derken geniş bir yelpazede zaman diliminde değerlendirmek daha doğru olur haberin dili bile değişti çok da güzel oldu tarım haberleri konusunda Anadolu Ajansı nerede Mustafa?
Şu anda tarım haberleri konusunda ajans olarak baktığımızda, Anadolu Ajansı olarak baktığımızda şimdi çevre haberleri editörlüğümüz kuruldu. Hı. Yaklaşık 2 yıl önce. Aslında çevre haberleri tarımı da ilgilendiren bir...
Tabii koparamazsınız.
Tabii ki yani burada çevreyi etkilen faktörlerin hepsi direkt olarak tarımı ve üreticiyi etkiliyor. Tabii buradan ki. Baktığımızda Anadolu Ajansı tarım ve çevre için çok ciddi adımlar atıyor şu anda. Çevre haberleri bunun en büyük göstergesidir. Öte yandan benim gibi birçok arkadaşım da var tabii ki tarım alanında haberler yapan.
Tabii ki.
Bizim uzmanlaşmamız için daha sektöre hakim ve daha bilgili olarak haberler yapmamız için de bize çok ciddi olanaklar sağlanıyor Anadolu Ajansı'nda. Mesela bunların en başında gelenlerin bir tanesi çok büyük bir şeydir aslında bence bir gazeteci, muhabir için. Ya ben bu alandayım ve ben bu alanda ilerleme müsaade ediliyor ajansta. Yani sen bugün buradasın, yarın oradasın diye bir şey yok. Çünkü buna kıymet verildiği için.
Anladım. Şu çok önemli. Şimdi bir sivil toplum örgütünün çok uzun yıllar önce Çok değerli bir basın danışmanıyla sohbet ediyordum ben. O da hani genel ekonomi muhabirliğinden gelmişti ve tarımla ilgisi çok azdı. Tarımla ilgili emekli olduktan sonra Sivil Toplum Örgütü'nün basın danışmanlığına oturduğunda şunu söyledi, bana hiç aklımdan çıkmaz. Ben şu anda hizmet ettiğim kurumun tarım için bu kadar önemli, o yani bir sürü haber geliyordu yine bu kurumla ilgili çalışıyorken. Hı hı. Bu kadar önemli olduğunu hiç bilmiyordum ve bazen yönetici de pozisyonundaydı eskiden. Şunu diyordum muhabir arkadaşlara, ya boş verin bu açıklamayı, gündeme bile girmeye gerek yok. Hani boş, son sıralarda belki hani yer alır. Hayır öyle değilmiş, ne kadar önemliymiş cümlesini. Ama işte o kurumda çalışmaya başladıktan sonra kurması geç kalmış ama sonuçta işin gerçeğine de hakim olmuş bir yaklaşımdı. Biz bütün derdimiz işte bunu çok daha önceden yapmak ve Anadolu Ajansı ne güzel bunu başarmaya hızlı adımlarla ilerliyor. Başarmış açıkçası. O zaman şöyle bir şey var mı? Ya bu gündemin ikinci sırasındadır Mustafa. Bunu haber yapmaya da gerek yok. O toplantıya gitme. Bu rapor için vakit harcama. Bazen öyle şeyler oluyor ki sen de çok iyi biliyorsun. Yani 1A4 ya da 2A4 bir haber çıkarabilmek için sayfalarca rapor okumak zorunda kalıyoruz. Bu bir vakit ve değerlendirme gücünü de gerektiriyor. Bunlara gerek yok demiyorlar. Hı hı. Ne kadar kitleye ulaşır, çok okunur mu, çok izlenir mi demeden o zaman Anadolu Ajansı konu tarım olduğu zaman ve çevre olduğu zaman, konu yeşilse, topraksa, doğaysa bu ilgiyi gösteriyor diyebilir miyiz? Böyle bir sonuç çıkarabilir miyim?
Kesinlikle. Bu arada Metin abi de anmış olalım. Bu sayede ben de Metin abiyle tanıştım. Bana da sektörde başlarken ciddi katkıları oldu. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi tarımda bizim en küçük bir serası olan çiftçi ve hatta 3-5 tane küçük baş hayvan yetiştiren üreticinin bile söylediklerini dikkate alıyoruz. Çünkü onun yaşadığı bir sorun ileride bütün sektörü etkileyebilecek bir sorun haline gelebiliyor. Bu yüzden biz bu bakış açısıyla yaklaşıyorum ben özellikle tarım haberlerine. Yani Antalya'daki bir serada yaşanan küçük bir sorun yarın bütün Türkiye'yi, belki de dünyada yaşanacak bir sorun haline geleceği için bizim için önemsiz ya da değersiz diye bir kaygımız yok tarımda. Öyle bir bakış açısına bakmıyoruz.
Anladım.
Her şey, her konu bizim için önemli. Önemli. Bütün çiftçiler, bütün üreticiler sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz.
Çok da iyi yapıyorsunuz. Bu arada tabii ki dinleyicilerimize şu bilgiyi de paylaşalım. Çok değerli kardeşim Mustafa'nın, Metin abi dediği, rahmetli, Allah gani gani rahmet eylesin, Anadolu Ajansı'na, ekonomi servisine büyük hizmetler vermiş rahmetli Metin Türk Yılmaz abimiz. Buradan bir kez daha kendisini rahmetle anıyoruz. Saha işi tarım. Sahaya çok çıkabiliyor musunuz? Hani sadece işte o toplantılardan bahsetmiyorum. Doğrudan dedin ya, işte tarlaya, gübrenin içine, hayvancılık işletmesine, bağ bostana rahatlıkla girebiliyor musunuz? Yani bu konuda imkanlar sağlanıyor mu?
Anadolu Ajansı dediğim gibi
özelinde tarım, tabii ki.
Tabii ki. Şimdi diğer bütün aslında haber yapan kurumlar da aynı bakış açısına sahiptir ama Anadolu Ajansı'nın daha titiz davrandığı konulardan da bir tanesi bu. Biz kendim için söylediğimde istediğim her yere haber konusu olduğunda, bu büyüklük ya da küçüklük fark etmezsizin ben ulaşabiliyorum. Hatta bunu ulaşmayı ben daha çok seviyorum. Kendimden şimdi en son yaptığım geçen sene bir haber çalışması var. Yaklaşık 15 tane üreticiyle, yani kırsalda kendini geliştirmeye çalışan, gelişen üreticiyle gidip birebir, ben özellikle kendim istedim ve çeşitli illerde Türkiye'nin dört bir yanında 15 tane üreticiyle gidip birebir görüşerek onların yaptığı yatırımları, ürettikleri ürünleri haberleştirdim.
Örnek olması açısından. Sorumun kaynağından bir tanesi de şuydu Mustafa. Şimdi köy demek uzak demek. Uzak demek masraf demek. Tamam, işte kamu kaynakları var ama sonuçta hani istediğimiz gibi harcayabileceğimiz belli kaynaklarda yok ne yazık ki. Ve son dönemdeki kamunun özellikle ekonomik anlamda gerçekten bazen özel sektörden çok daha hassas olduğunu da biliyoruz. Çünkü vergilerle biz bu yayınları yapıyoruz ve çok titiz davranmak zorundayız. Bu nedenle uzak demek, yol demek, masraf demek ama söz konusu tarım olunca demek ki yani bu konularda gerçekten doğru haberi yakalamak adına ama kim gidecek denmiyor mesela diyelim. Bu çok çok şimdi önemli bir şey bu.
Uzak demek, yol demek, yol demek, masraf demek ama bunun yanında da tarım demek, üretim demek, üretim aynen demek, öyle. İnsan demek.
Kaç yıldan beri muhabirlik yapıyorsun?
Yaklaşık 10 yıl oldu.
10 yıl. Kaçı tarım bunun? Yok, hep tarımla mı girdin?
9 yıldır tarıma
ben girdim. Tarım. Evet. Pişman mısın? Anlattığına göre değilsin.
Pişman değilim. Hatta daha da yolun başında olduğumu ve buna çalışma sürem yeter mi diye de düşünüyorum.
O kadar yani.
Tabii.
Ben şeyi de bekliyorum senden, yani şimdi bile olabilir ama biraz daha zaman geçtikçe bir hani bir kitap da beklerim senden açıkçası. Çünkü hani sahayı gezebilen insan sayısı çok fazla. Bak şunu da söylemek mümkün. Tarımla ilgili söz söyleyen, yorum yapan, televizyon programlarına katılan, tabii hani asıl işi tarım olanlardan bahsetmiyorum ama şimdi herkes tarım konuşmaya başladı ve ne yazık ki doğru düzgün buğdayla arpayı daha ayıramayan insanların yaptığı yorumları ben görünce gerçekten çok çok üzülüyorum. Tamam, genel geçer şeyler söyleyebilirsiniz tabii ki. Faydasız mıdır? Hayır, ona da bir şey demiyorum. Mutlaka topluma bir faydası vardır ama biraz bilerek konuşmak da son derece önemli. Şimdi tabii ki tarımda sen de çok yakından takip ediyorsun ve çok toplantıların çok büyük bölümüne de katılıyorsun. Bu nedenle biraz tarım sektöründe tarım haberlerinin veriliş şeklinin muhabirlik meslek ilkelerine uygunluğu konusunda da biraz senden yorum almak isterim. Şöyle, aslında bir şeyi aktarmak onun hedef kitlesine ulaşmak anlamına gelmiyor. Siz yazacaksınız, aktaracaksınız, tamam. Yayınlayacaksınız, gördü mü? Gördü, anladı mı? Anladı, acaba hayatına geçirebildi mi konusunda sen 9 yıllık, 10 yıllık muhabir, 9 yıllık bir tarım muhabiri olarak acaba Türkiye'de, sadece Anadolu Ajansı ve kendin için sormuyorum bunu, genel olarak hatta kendimi de katayım içerisine, başarılı mıyız, ne dersin, ulaşabiliyor muyuz hedef kitlemize?
Şöyle bir örnekle başlayacağım. Şimdi.
Lütfen.
Ekonomide bir kavram vardır, etki analizi diye. Bu yaptığımız Süper. Yollar, harcanan paralar, verilen krediler, bunların hepsinin geri dönüşü belli bir süre sonra, projenin ömrü ya da başlangıç süresinden sonra bir etki analiziyle ölçülür. Hı. Yani bir yol yaptık ama bu yolun bizim ekonomimizde oradaki yaşayan vatandaşa, geçen araca ne kadar faydası oldu? Ve bunu da ne bekliyordukla karşılaştırmamız lazım ki sonucu ortaya koymamız lazım.
Aynen öyle.
Şimdi ben bunu tarımda çok fazla soruyorum ve sorguluyorum muhabir olarak. Özellikle de örnek yine vermem gerekirse destekler konusunda. Tarımsal destekler veriyoruz, sağlıyoruz. Hükümet bir sürü destek her alanda, birçok alanda, ama hep sorduğum soru şu. Diyorum ki bu desteklerin ekonomik analizi yapıldı mı, ne oldu?
Sana bu faydası ne kadar
tarımsal
oldu?
Tarımsal destekleri verdik ama nereye gitti?
Nereye gitti?
Ya da geri dönüşü ne oldu? Şimdi bir üretici tarımsal destek alarak bir işletme kurdu. Kaç kişi istihdam etti? Tabiri caizse hükümete vergisel olarak ne kadar katkısı oldu? Ülkeye gıda olarak ne kadar katkısı oldu? Şimdi bunu anlattık. Burada bu bakış açısıyla haberlere de böyle bakıyorum.
Hmm.
Yani ben bu haberi yazdım ama bunun etki analizini nasıl takip edebilirim? Ne olduğunu i̇şte ve bunu sürekli soruyorum.
Bunu sorgulamak bile ayrı bir profesyonellik gerektiriyor. Peki, tamam profesyonellik gerektiriyor ama onu sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi de doğru veriyi bulabilmek ve hani onu yorumlamak, tamam gazetecinin işi ama bulabilmek. Bulabiliyor musun?
Şimdi doğru veri, bizim ulaştığımız verileri doğru olarak kabul ediyoruz. Hı hı. Türkiye'de şimdi iki tane veri kaynağımız var. Oraya onları da anlatayım biraz. Birincisi Tarım ve Orman Bakanlığı. İkincisi de TÜİK. Evet. Özellikle tarım alanında. Diğer birçok birliklerimiz, kuruluşlarımız var ama ana veriler buralardan çıkıyor ama şimdi doğru veriye ulaşıyorum ama verinin doğruluğu konusunda emin değilim. Hı hı. Gazeteci olarak. Şimdi bunu sorguluyorum. Bunu sorgularken de yaptığım şey dünyadaki örneklerine bakmak. Yani dünyada 100 hektar alanda ne kadar üretim yapılıyor da buraya ne kadar bir destek gerekiyor? Hmm. Bizim ülkemizde bu kadarlık bir üretime ne kadar destek vermişiz? Bunu kıyaslayarak verinin doğruluğunu aslında kendim mukayese ederek bulmaya çalışıyorum. Ancak Türkiye'de verilerimizin birçoğu doğru.
Evet. Ve tabii ki bunların sağlamasını yapmak için de Türkiye'de başka imkanlar da var. Örneğin işte sözünü ettiğimiz kurumlar bir veri yayınladığında o konuyla ilgili sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları da raporlar yapıyor. Ya da gidiyorsun sahada doğrudan kendin bu veriye de aslında ne kadar etki ettiğini en azından ulaşma imkanın var işte, ama dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz. Bütün bunlar aslında sahada olmayı gerektiriyor. Ben bu konuya biraz da hani belki saplantı derecesinde zihin yormuş bir kardeşin olarak sahada olmadığın sürece özellikle tarım muhabirliğinin, tarım gazeteciliğinin çok yapılamayacağını da burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Peki bu ekonomi muhabirliğinden çıktım, başka alanlarda haber yapmıyorum anlamına gelmiyor 9 yıldır tarım yapman, değil mi?
Ha. Elbette.
O zaman şu soruyu sormaya hakkım var. Şimdi her iş kendi içerisinde zor. Herkes çok yoğun, biliyoruz, ama tarım haberi mi zor ya da tarım haberi dışında ya, haber yapmaktan bahsediyorum tabii ki. Tarım haberi dışındaki diğerse mesela enerji sektörü, o da ekonomik bir sektör sonuçta. Zorluk açısından bir değerlendirme yaparsan hangisi biraz daha ağır basar?
Şimdi bunu kendim 10 yıllık bir muhabir olarak değerlendirme yapmaktan daha ziyade mesleğe yeni başlayan birisi için değerlendirme yapmam Hadi. Daha doğru olur. Çünkü ben zaten artık yani bir miktar kolaylaştı işlerim. Ulaştığım
tabii
yerler
ki.
Sizin gibi insanlarla görüşmem. Estağfurullah, estağfurullah. Biraz daha bilgisayar olarak daha rahatlaştım. Ama şimdi mesleğe yeni başlayan bir gazeteci olarak düşündüğümüzde tarım haberleri yapmak bence daha zor. Çünkü en başta bahsettiğimiz gibi birincisi hem kent tarafına dokunuyoruz hem üretici tarafına. Yani aslında yerde, havada, ormanda, denizde her tarafta tarım var. Her tarafı bilmemiz lazım ve ne tarafa yönelik haber yapacağımızı daha iyi belirlememiz lazım. Konularımızı da belirlerken alanımız çok fazla, çok geniş. Üretim var, tüketim var, orman yangınları var. Belki bahsederiz.
O da oda içerisinde tabii
tarımın
ki.
Doğa, çevre, doğal yaşam. Bunlar hepsi aslında tarımı etkileyen faktörler. Dolayısıyla bu kadar geniş bir alanda haber yapmak bence yapabilmek daha zor.
Daha zor. Şimdi Mustafa, şu konuyu çok önemsiyorum ben. Programa girdiğimizde hani dedik ya, pandemiden sonra çok da beylik oldu artık. Her raporda, her programda böyle başlıyor. Gıdanın, tarımın önemi anlaşıldı ama kurmak da zorundayız bazen. Tamam, kurduk, geçtik. Siz şimdi Anadolu Ajansı olarak bir haber yayınlıyorsunuz. Zaten her haberi, yani tarımla ilgili her haberin, çok sağ olun, takip ediyoruz. Ama bir yandan da servis ediyorsunuz diğer medya kurumlarına. Benim bu servis kısmı ile ilgili sorum aslında. Diyelim ki bir ayda tamamen rakamlar afaki. 30 tane tarımla ilgili haber servis ettiniz. Bunların tabii ki kitle medyasında yayınlanma miktarları, oranları değişir. Onlar onların bileceği iştir. Bu onların editoryal görüşüdür. Ama en azından ben sayı konusunda senden bir fikir almak istiyorum. Şöyle, yani şunu diyebiliyor musun? Umut, eskiden 30 haber servis ederdik. Bunun 10 tanesi anca yayınlanırdı. Şimdi 30 ediyoruz, 25'e çıktı bu sayı. Ya da bir haber 3 yerde çıkardı, şimdi 20 yerde çıkıyor. Bu rakamları öğrenmek istememin sebebi şu. Hani gerçekten bizim de gözlemlediğimiz kadar artık kamuoyu tarım haberlerini önemsiyor mu? Eğer önemsiyorsa zaten kitle medyası bunları yayınlıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
Şimdi şöyle bir konu var burada. Tarım haberleri dediğimiz zaman evvela çok eskiden bu yana gelen bazı haberler var. Artık herkesin yazdığı ve herkesin de okuya öğrendiği ve ezberlediği haberler.
Mesela bir örnek.
Yani bu işte destek haberleri.
Ha, bu yazılacak. Mecbur.
Üretim haberleri. Yani hasat başladı falan. Bu tür haberleri bir kenara bıraktığımız zaman yeni gelişmeler, tarımdaki yeni gelişmeleri haberleştirdiğimizde diğer bütün alanları geride bırakıyoruz. Mesela yine örnek vermek gerekirse kırmızı et sektöründe yaşanan bazı sorunlar var diyelim. Bu sorunlarla ilgili biz şu anda ne yazarsak yazalım, ajansta ne varsa, her ne konu oluyorsa çok büyük konular dışında en öndeki konuların başı en önde geliyor konu olarak. Yani ben şu anda mesela kırmızı et sektörüyle ilgili her gün bir araştırma yapıyorum. Yeni bir şey yakalayabilir miyim ya da tüketiciyi ve üreticiyi nasıl daha doğru bilgilendirebilirim diye. Yazdığım her haber, birkaç tane haber yazdım geçen hafta. Yazdığım her haber en üst sıralarda.
Yer aldı.
En üst sıralarda hem de.
Anladım.
Hem gazetede hem internette, yani her bütün mecralara diyebilirim.
Anladım. Bu o zaman hani bir yandan o pandeminin önemi, yani pandeminin tarım ve gıdayla ne kadar ilişkili olduğumuz ve bunun önemini ortaya çıkartması, bir yandan da o zaman hani toplumsal hassasiyetin de bu konuda arttığını söyleyebiliriz. Şimdi et fiyatları çok gündemde bu aralar. Tabii ki kırmızı etle ilgili haberlerin ilgi çekmesi doğaldır. Ama şöyle bir gözlemim var. Yanlışsam lütfen düzelt beni. Ortada bir gündem olmasa bile tarımla ilgili yazdığın şeyler artık çok daha fazla kişi tarafından takip edilir olmaya başladı. Bu sevindirici ama bir yandan da çok ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Ne dersin?
Kesinlikle. Şimdi hem aslında iki tane yönü var bunun bu kadar ilgi görmesinin. Birincisi, insanlar gıda güvenliği kaygısına düşmeye başladı. Yani kırmızı etle ilgili bir sorun olduğunda ilk soru şu: acaba kırmızı ete ulaşabilecek miyiz?
Evet.
Bu bütün dünyada böyle bir kaygı başladı. İkinci kaygımız da yine bütün dünyanın içinde olduğu belli dönemlerden geçtikten sonraki ekonomik durumlar. İnsanlar kırmızı ete ne kadar ulaşabileceğiz sorusuyla karşı karşıya kalıyor ve bu soruların cevabını bulmak istiyorlar. Bu iki çerçeveden baktığımızda yazdığımız her tarım haberi bu kaygılardan dolayı çok aslında olması gereken yerde değerlendiriliyor.
Anladım. Şimdi tabii ki çok özel bir alan bu. Dolayısıyla bu konuda haber yazmak, köşe yazısı yazmak, bir şeyler söyleyebilmek ciddi bir altyapıyı da gerektiriyor. Ama Türkiye'de şöyle de bir gerçek var. Burada hiç kimsenin emeğini ikinci planda bırakmak istemem. Öyle bir hakkım, haddim de yok zaten ama tarım yazarı, gazetecisi, muhabiri, televizyoncusu, yorumcusu, medyacısı diyeyim mi ben ona? Tarım medyacılarını sayın desem 21. kişi çıkmıyor. Ama kime sorarsan sor çıkmıyor. Asıl önemlisi bu. Yani sokaktaki vatandaşa sorsan belki 5-6 kişi sayar. Biraz daha konuyla mesela bir sivil toplum örgütü başkanına sorsan belki 15 kişi sayar. Bir gazeteciler biz bir araya gelip konuştuğumuzda bile biz işte 21. kişiyi ne yazık ki bulamıyoruz. Şuraya bağlayacağım. Tarımla ilgili medya mensupluğu için ayrı bir eğitim, hani Anadolu Ajansı bir kurum, TRT bir kurum bu konuda. Biz de buralardan yetiştik ve hala yayın yapıyoruz. Ama bu iş çok özeldir ki sen bunu çok güzel örneklerle anlattın. Artık hani bu iş spesifik hale gelsin. Bunun eğitimleri verilsin. Nasıl pek çok dalda var, TRT'nin akademisi var, Anadolu Ajansı'nın bildiğim kadarıyla bu konuda şeyi var ama eğitim programları var ama doğrudan tarıma ve belki de dediğin gibi gıdaya yönelik bir artık gazeteci, muhabir, medyacı yetiştirme zamanı gelmedi mi? Bu çalışmaların da artması gerekmiyor mu? Ne dersin?
Şimdi kesinlikle çalışmaların artması gerekiyor. Şöyle bir açıklama yapayım burada.
Lütfen.
Şimdi gazetecilik eğitimi çok fazla. Herkes muhabirlik eğitimi alabiliyor birçok yerde. Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumlarda. Ve herkes aslında bir haberi toparlayıp yazabilecek kabiliyete sahip oluyor orada. Ama şimdi bir muhabirlik eğitimi alan kişi tarım haberi yazarken kendine yine bir örnek vereyim. Ben 9 sene önce ilk yazdığım haberde yavru tohum yazdım.
Yavru tohum.
Evet. Mesela ben
ne demek istemiştim Mustafa'cığım?
Yağlı tohum demek istemiştim.
Yağlı tohum.
Evet aslında ama şimdi bak bu çok güzel bir örnek bence çünkü bilmiyorum. Sonra ben açıp tohum nedir? Kaç çeşidi vardır?
Dur.
Yağlı tohum nedir?
Nedir?
Yavru tohum diye bir şey var mı diye bakmak zorunda kaldım. Aslında bunun eğitiminin buna yönelik verilmesi lazım. Yani bir tabiri caizse ziraat mühendisi kadar olmasa da bir
tabii
bilgiye sahip olmamız lazım. Zaten haber yazma kısmında muhabirlerin haber yazma teknikleriyle yazabilecek kabiliyete sahip olmamız lazım. Ama öte yandan
o başka. O tamam.
Tabii
o haber yazma teknikleri.
Herkes de var
tamam,
zaten.
Evet.
Ama öbür taraftan da bu tür konularda da bilgi sahibi olmamız lazım. Burada da şuna dikkat çekmek istiyorum. Tarım alanı çok geniş bir alan. Yani bitkisel üretimi ayrı, hayvansal üretimi ayrı, orman tarafı ayrı.
Yoksa onun içinde bir ayrışma mı istiyorsun? O da mı lazım
ayrı,
sence?
Oraya geleceğim aslında. Şimdi ben kendimce sizin gibi önde gelen yazarları her gün takip ediyoruz. Her gün yani biri sizden bir şey yazıldığında en fazla bir saat içinde eğer bilgisayar başlarsam okumuş olur. Bunun sebebi şu. Ne olduğunu anlamak ve takip etmek için çok fazla geniş bir alan var. Belki spesifikleşmek gerekebilir. Bitkisel üretim, hayvansal üretim diye ama bu kadar yani ben bir arpayı öğrendim, buğdayı öğrendim, tarım muhabiri oldum demek değil. Bunu demeye çalışıyorum. Ya da hayvancılığı öğrendim, tarım muhabiri oldum demek değil. Hepsini bilmemiz lazım. Çünkü son tahlilde bunların hepsi tarımı oluşturuyor ve bunların hepsi birlikte bir hareket edilmesi gereken konular haline geliyor bizim için.
Anladım. Mustafa şimdi tabii çok geniş bir dinler kitlemiz var bizim ve eminim ki bunların içerisinde de gazeteciliğe, medya mensupluğuna gönül vermiş çok değerli gençlerimiz de var. Dolayısıyla tabii şimdi bu kadar açıklamadan sonra çok zıt bir cevap beklemiyorum. Bunu da söyleyeyim ama artılarını da eksilerini de yan yana koyarak yeni gelen gazetecilere özellikle ekonomi alanında bu işi sürdürmek isteyenlere tarım alt alanını ne kadar tavsiye edersin? Bu işleri biraz daha spesifik hale getirmek, artık bir konuda uzmanlaşmak daha doğrusu bu kadar revaçtayken acaba hani bir de şunu da mutlaka değerlendir ama hepimiz ekmeğimizin derdindeyiz. Günün sonunda eve ekmek götürmek zorundayız. Bu işten para kazanmak zorundayız. Tamam çiftçimiz tarım önemli ama sonuçta biz de aile geçindiriyoruz. Hani biraz bu işten de ekmek yemek için, gelirini sağlamak için gençlerimize tavsiye eder misin? Hani gazeteciliği demiyorum. Gazeteciliği seçmiş ya da seçecek olanlara tarım gazeteciliğini.
Şimdi gazeteciliği seçtikten sonra tarım gazeteciliğini elbette tavsiye ediyorum. Sebebi şu. Bizim bütün gazeteciler ve muhabirlerin içinde şöyle bir stres vardır. Bugün, bu hafta hangi haberi vermem lazım? Bugün, bu hafta ne haber sunacağım? Tarımda böyle bir kaygımız yok. Sürekli gündem
sürekli
var.
Sürekli gündem var.
Sürekli haber var elimizde. Alanımız çok geniş. Sadece şu zorluğu var. Dediğim gibi bilgi sahibi olmamız lazım. Kendimizi bütün alanlarda geliştirmemiz lazım. Ama tarım gazeteciliği yaptığımız zaman da zaten çok spesifik bir alanda kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Dünyanın geldiği yerde her alanda neredeki gelişme ne olursa olsun bir tarım kelimesini görüyoruz artık. Dolayısıyla bu kadar geniş ve bu kadar ses getiren bir alanda haber yapmak bence çok keyifli. Ben çok keyif alarak yapıyorum ve dediğim gibi acaba muhabirlik süren bu keyfi anlama yetecek mi diye de düşünüyorum.
Mustafa çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bu kadar sürede ancak bu kadar konuşulurdu. Bu programdaki temel amacım benim şuydu Mustafa. Yani bu haberler sizin gündeminize gelirken televizyonunuzda ya da nereden seyrediyorsanız ya da okuyorsanız bin bir emekle karşınıza geliyor. O kadar kolay değil. Özellikle tarım gibi bir alanda belli başlı zaten hani küçük bir kitlenin haberleri her yerde yayılıyor. Ama bunlar da derlenip toparlanırken gerçekten bir mutfak var, bir zorluk var. Bunu da işte en iyi aslında imkanlar dolayısıyla da hem Türkiye Radyo Televizyon Kurumu hem de Anadolu Ajansı yapıyor. Sen de bu konuda en azından benim tanıdığım en etkili yetkin muhabirsin. O nedenle seni rica ettim buraya. Kırmadın, çok teşekkür ediyorum. Umarız dinleyicilerimiz de o mutfakta neler olduğunu, neler yaşadığımızı, nasıl bir bakış açısıyla yaklaştığımızı, ona göre haberleri onlara ya da programları sunduğumuzu bir nebze olsun biz anlatabilmişizdir diye düşünüyorum. Bu çabamda bana katkı verdiğin için de çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
Sağ olasın. Efendim Toprağın Sesi'nde bu hafta Anadolu Ajansı ekonomi muhabiri çok değerli dostum Mustafa Çalkaya konuğumdu. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.
Toprağın Sesi.